الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde Kitab-ı Zeka, zekat bölümü, zekat babı ile alakalı konuya giriş yapmıştık. Hatırladığınız üzere dedik ki zekat İslam'ın şartlarının üçüncüsü olan, üçüncü şart olarak bize emredilmiş olan bir husustu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde 13 sene tevhide, la ilahe illallah'a çağırmış. Bunun son 3 senesinde namaz farz kılınmış. Sonradan hicret gerçekleşmiş. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmişler. Medine'ye hicret ettikten sonra hicretin ikinci yılında önce zekat, sonra hac farz kılınmıştı. Yani ilk İslam'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi verilmesiyle birlikte birinci şart olan la ilahe illallah Muhammeden Resulullah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna davet etmiş. Daha sonradan hicretten 3 sene önce namaz farz olmuş. İkinci rukun. Üçüncü olarak hicretin ikinci senesinde zekat, hemen akabinde aynı sene oruç farz kılınmış. Daha sonradan da son olarak hicretin 9. senesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme harzın farziyeti ne yapılmış? Vacipliği, farz kılındığını görüyoruz. Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki hicretin 10. senesinde Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'yu nereye gönderiyordu? Yemen'e vali olarak, müftü olarak, öğretmen olarak, davetçi olarak Yemen'e gönderiyordu. Ve yine zekattan bahsederken dedik ki zekat lügatta temizlenme, temizleme, çoğalma, artma manalarına geldiğini söyledik. Kişi zekat vererek yapmış olduğu günahlardan arınır. Aynı zamanda malını içine katmış olduğu haramlardan ne yapar dedik? Temizlediğini söyledik. Aynı zamanda ıstılahi manasında da zekat Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılan bir ibadet olduğunu söyledik. Belli bir zamanı olan, belli mahsus kişilere verilen, belli bir zamanı olan ve aynı zamanda belli mallardan alınarak fakirlere veyahut da o 8 sınıf insana verilen bir ibadet olduğundan bahsettik. Zekatın hükmünü inkar eden kimsenin İslam milletinden çıkacağını, mürtet olacağını söyledik. Tövbeye davet edileceğini, eğer tövbe ederse bir sıkıntı olmadığını, yani geriye dönmüş olduğunu, hala Müslüman olarak yaşamaya devam ettiğini, eğer tövbeye çağrıldığı halde tövbe etmiyor ise zekatın hükmünü inkar eden kimsenin mürtet olarak ne olacağını söyledik? Öldürüleceğini söyledik. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra hilafete Ebu Bekir radıyallahu anhu geçtiğinde ilk yaptığı iş kurulmuş olan orduyu zekat vermeyenlerin üzerine gönderdiğini ve onlarla savaştığı kıssasından da bahsetmiştik. Ve zekatın birçok faydası olduğundan bahsettik. Bunlardan birincisi olarak dedik ki eğer zekat verilmeye devam eder ise Müslümanların arasında zenginlerin olduğu yerlerde hiçbir zaman fakir bir insan, aç, muhtaç bir insan kalmayacağından bahsettik. Herkes üzerine düşen zekatı ödediğinde, verdiğinde o beldede, o mıntıkada insanların, yani fakir denilebilecek bir insanın kalmayacağından ne yaptık? Bahsettik. Ve aynı zamanda dedik ki zekat verilmesiyle birlikte fakirlerin zenginlere bakış açısının değişeceğinden bahsetmiştik. Çünkü normalde herkes için mal sevgili olan bir şeydir. Eğer bir insan malı çok, bunun sefasını sürüyor ise, bu malıyla fakirleri gözetmiyorsa, fakirlerin zenginlere bakış açısı ne olur? Kötü olur, iyi olmaz. Çünkü o her istediğini yapabiliyorken, fakir orada belki karnını doyuracak bir şey bulamıyor olabilir. Ama insanlar zekatlarını verdiklerinde, fakirin de zengine bakış açısı ne olur? Bu manada değişir, yumuşar. Ve yine başka bir fayda olarak zekat dedik ki komünizmi ortadan kaldıran bir husus dedik. Çünkü komünizmde ne vardı? Bütün insanlar eşit. Kim ne kadar mal varlığı varsa hepsini devlete teslim eder. Devlet de onu ne yapar? İnsanlar arasında eşit bir şekilde bölüştürmeye çağırır. Ama İslam tamamen bunu ne yapıyor dedik? Hükmünü ortadan kaldırıyor. Aynı şekilde akıl da bunu ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Yani düşünün, siz belli bir şeyden dolayı çalışmanızdan dolayı, gayretinizden dolayı belli bir paraya sahip olmuşsunuz ve bu parayı başka insanlarla, çalışmayan insanlarla, o sizin çalışıp kazandığınız şeyde hakkı olmayan insanlarla eşit bir şekilde paylaşmak zorundasınız. Bu insanı neye iter? Tembelliğe iter. Neden? Çünkü yani çalıştığım zaman da her şey eşit paylaşılıyorsa, demek ki çalışmadığım zaman da her şey eşit paylaşılacak. O zaman insanı çalışmaktan ne yapar? Geri durur. O yüzden diyoruz ki, yani İslam'da zekat hadisesi insanlara farz kılınmış ve bu sayede insan elinde olan parasının, elinde olan malın bir miktarı, belirlenen miktarı zekat olarak verir ve bu şekliyle hem kendi kazancından, kazandığı para kendisinin olur, onun içinden belli bir miktarı zekat vermek durumunda kalır ve bu insanı da tembelliğe ne yapmaz? İtmez, çünkü çalıştığı, kazandığı para kimindir? Yine o insanındır. İlk hadis olarak Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel'i Yemen'e görevli olarak gönderdiği hadisini ele almıştık. Kısaca onu da özetleyelim. Dedik ki hicretin 10. yılında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yemen diyarına Abdullah İbni Mesud, Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'yu oraya görevlendiriyor. Oraya vali olarak, oraya bir öğretmen olarak, bir davetçi olarak, bir hakim olarak oraya görevlendirdiğini biliyoruz. Ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhu Yemen'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderdikten sonra bir sene sonra vefat ediyor. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun hilafet dönemi oluyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun hilafeti döneminde ne yapıyor? Yemen'den Muaz bin Cebel radıyallahu anhu geri dönüyor. Bu zaman diliminde görevi nerede? Yemen'de. Orada öğretmenlik yapmak, kadılık yapmak, valilik yapmak. Daha sonradan Ebu Bekir radıyallahu anh aynı şekilde onu ne tarafa gönderiyor? Şam diyarına aynı vazife ile görevlendiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e ilk göndereceği zaman ne yapıyor? Muaz bin Cemel radıyallahu anh'a bazı nasihatlerde bulunuyor. Bazı püf noktaları veriyor. Diyor ki öncelikle gideceğin topluluk ehli kitaptan olan bir topluluk. Yani Yemen'de yaşayan o topluluk Hristiyan, ehli kitaptan olan bir topluluk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki öyle bir topluluğa gidiyorsun ki Hristiyan olan bir topluluk. Bunların kendilerine göre neyi var? Alimleri var. Kendilerine göre indirilmiş tahrif de olsa bir kitapları var. Ve bu insanların neyleri var? Şüpheleri var. O yüzden gittiğin kavmi ne yapmak zorundasın? Şüphelerini, bildikleri ilmi, kitaplarıyla alakalı bir bilgin olman gerekiyor ki onlarla ne yapabilesin? Yani hakkıyla onlarla tartışabilesin veyahut da onların şüphelerini giderebilirsin. Ve yine dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya vali tayin ederken herhangi sahabelerden birisini ne yapmıyor? Göndermiyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu sahabenin fakihlerinden, ilim sahibi olan o insanlara ulaştığı zaman onların şüphelerini giderebilecek donanıma sahip olan bir sahabeyi gönderiyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rastgele sahabelerin arasından dün İslam'a yeni girmiş birisini Yemen'e vali olarak tayin etmiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'ya ilk nasihat ettiği şey, oraya gittiğin zaman insanları ilk davet edeceğin şey ne olsun diyor? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Yani ilk çağıracağın şey Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu onları çağır diyor. İslam'da da en önemli şey budur. Eğer bir insan birini davet etmek istiyor ise öncelikle tercih etmesi gerektiği konu tevhid ile alakalı, akide ile alakalı, İslam'ın özü esası ile alakalı hususta insanların ne yapması lazım? Davet etmesi gerekir. Neden? Çünkü eğer bir insanda İslam'ın özü, aslı, yani kelime-i tevhid yerleşmedi ise o insanın yapmış olduğu, bunun akabinde yapacağı veyahut da kılacağı namazları, tutacağı oruçları, zekatları, vereceği, gideceği haccının o insana bir faydası dokunur mu? Dokunmaz. Eğer bir insanın yaşantısı şirk üzerine ise, yani Allah Azze ve Celle'yi ibadette birlemedi ise bu insanın yapacağı ibadetlerden hiçbir faydası ne yapmaz? Ona dokunmaz. Mekkeli müşriklere bakın. Belki salih amel olarak sayılabilecek birçok neleri vardı? Güzel hasletleri vardı. Gelen hacılara ne yapıyorlardı? Yemek ikramında bulunuyorlardı. Su ikramında bulunuyorlardı. Yani ikramı seven bir topluluktu. Ama bu ikramları ahirette onlara fayda verecek mi? Ve yine onlar İbrahim'in aleyhisselamın dinine kendini nispet ediyorlardı. Değil mi? Yani o dönemden kalan bazı ibadetleri yaptıklarını söylüyorlardı. Onlar da hac ettiklerini söylüyorlardı. Ama tevhid ehli olmadıkları için, hakkıyla la ilahe illallah'a iman etmedikleri, hayatlarına geçirmedikleri için yapmış oldukları salih amel olarak görünen hiçbir şey onlara ne yapmadı? Fayda vermedi. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de karşıdaki topluluğu öncelikle neye çağırıyor? İslam'a davet etmeye, ibadette Allah Azze ve Celle'yi birlemeye davet ediyor. Diyor ki öncelikle davet edeceğin şey bu olsun. Eğer buna icabet ederseler, bu davetini kabul ederlerse, ondan sonra onları neye çağır? Allah Azze ve Celle'nin bir gün ve bir gecede 5 vakit namazı onlara farz kıldığını anlat, buna çağır. Eğer buna da icabet ederseler, üçüncü olarak diyor ki, Allah Azze ve Celle onların mallarına zekatı farz kıldığını ve bu zenginlerinden alınıp fakirlere verileceğine ne yapıyor onları? Davet et. Ve bunun akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu zekattan sonra, zekatı aktardıktan sonra onlara şu nasihatte bulunuyor. Diyor ki eğer buna da sana icabet ederler ise onların diyor mallarının en iyi olmakla en iyi mallarını almandan da seni ne yaparım? Sakındırırım. Çünkü zekat alan kimse, zekat toplayan, zekat memuru eğer insanın en iyi malını alır ise o insana ne yapmış olur? Zekat veren kimseye zulmetmiş olur. Eğer o adamın en kötü malını zekat olarak alırsa bu zekatı dağıtacağı fakirlere ne yapmış olur? Zulmetmiş olur. O yüzden İslam her zaman orta yolu seçtiği için diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'ya orta derecede ne en iyisi ne en kötüsü orta malı zekat olarak almasını nasihat ediyor ve bu uyarı da ona bulunuyor. Ve sonunda diyor ki mazlumun duasından kork. Çünkü zalim olan kimse mazluma yani mazlum olana zulmettiğinde o kimsenin duası ile Allah Azze ve Celle'nin arasında bir perde yoktur. Mazlumun duasını Allah Azze ve Celle ne yapar? İcabet eder. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya vali olarak tayin etti. Güç sulta kimin elinde? Muaz radıyallahu anh'un elinde. Eğer Allah'tan korkmaz ise ne yapabilir? O etrafındaki insanlara zulmedebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu nasihatinde diyor ki mazlumun duasından yani sana yapacağı bedduadan ne yap? Kork. Çünkü onun duası ile Allah Azze ve Celle'nin arasında bir perde, bir hicap yoktur diyerek Muaz radıyallahu anhu'yu bu şekilde uyarıyor. Ve hatta demiştik ki geçen dersimizde hatırlayın. Eğer bir insan kafir dahi olsa ona zulmetmek caiz değildir. Yani bir insanın kafir olması ona zulmedilmesini ne yapmaz? Meşru kılmaz. O yüzden bu hususa ne yapılması gerekiyor? Dikkat edilmesi gerekiyor. En son bu hadis-i şerifinden istifade ettiğimiz faydalara gelmiştik. Birinci olarak diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin dinine insanları çağırmaya, davet etmeye delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elçisini ne yapıyor? Müslüman olmayan bir topluluğa, Hristiyan olan bir topluluğa gönderiyor. Peki burada davetin, insanları İslam dinine davet etmenin hükmü ne diyoruz? İnsanları İslam dinine çağırmanın, davet etmenin hükmü ne? Farz. Peki bu farz kifaye mi yoksa farz-ı ayn mı? Diyoruz ki farz-ı kifaye. Yani bazılarının bu görevi yapıyor olmaları diğer Müslümanların üzerinden ne yapar? Bu sorumluluğu düşürür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabelerin hepsini veyahut da kendisi yani bu manada gidip tek tek dış ülkelere ne yapmadılar? Gitmediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimseleri yani bu donanıma sahip olan sahabeleri görevlendirdi. Ve diğerlerinin üzerinden de bu sorumluluk ne yapmış oldu? Kalkmış oldu. Ve burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetteki hırsını da görüyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlar Hristiyan, Yahudi, Mecusi, müşrik diyerek onları oldukları hal üzerine ne yapmadı? Bırakmadı. Onlara elçiler gönderdi ki onlar da İslam'ın izzetiyle ne yapsınlar? İzzetlensinler. O yüzden buradan şu faydayı çıkartıyoruz. Diyoruz ki şöyle bir şey demeye hakkımız yok. Bizler gerçekten akideyi, tevhidi öğrendikten sonra, selefin yaşantısını öğrendikten sonra şöyle bir lüksümüz yok. Kardeşim, bir şey öğrenmek isteyen gelsin, sorsun, anlatırım. Ama onun haricinde bir insanı görmüşüm, kabirden yardım istiyor. Başka bir insanı görmüşüm, bataklığın içinde, bidatın içinde, bu beni ilgilendirmez diyemeyiz. Eğer bir böyle bir durum hasıl olduysa, muhakkak ki sen ne yapmak zorundasın? O insanı uyarmak zorundasın. Tabii ki bu zamana, şartlara göre ne yapabilir? Değişiklik arz edebilir. Eğer sen, yani Müslümanların zayıf olduğu bir yerde yaşıyor isen, onlara davet ettiğin esnada bu sana zarar olarak büyük bir şekilde dönecekse, o zaman belki bu günahı ne yapabilirsin? Sessiz kalabilirsin zahiren. Kalbinden yine buna ne yaparsın? Buğz edersin. Yani düşünün, birisine davet edeceksin. Bu davetin sonucu belki seni öldürecekler. Böyle bir sıkıntının olduğu dönemde bu adama demiyoruz değil mi? Sen zorla git o adama anlat, bunun akabinleri seni öldürsünler demiyoruz. Ama normalde ülkemiz gibi davetin açıktan yapıldığı, kimsenin kimseye karışmadığı bir durumda insan etrafındaki insanlara öğrenmiş olduğu ilmi ne yapmak zorunda? Ulaştırmak zorunda. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gayrimüslimlere ve diğer insanlara daveti ulaştırmak için elinden gelen çabayı gösteriyordu. O yüzden davete başladığımız zaman önce nereden başlayacağız? Kendi nefsimizden ve etrafımızdaki yakından, ailelerimizden. Şimdi bir düşünüp bakın. Belki birçoğumuz buraya derneğe geliyoruz, değil mi? Buradaki derslere katılıyoruz. Tevhid adı altında öğrendiğimiz birçok şey var. Ama bunları ailemize ne yapmıyoruz? Aktarmıyoruz. Yani etrafımızda, ailemizde, eşimizde, dostumuzda belki yani selim olan akideye ters düşecek hareketleri, fiilleri yapan kimler var? Akrabalarımız var. Belki bu babamız, belki annemiz, belki kardeşlerimiz, belki amcamız, belki teyzemiz, belki halamız. En yakınımızdaki insanlar. O yüzden buna ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer biz ferdi olarak ne isek, toplum olarak da, yani Müslümanlar olarak da aynı şeyiz. Eğer biz etrafımızdaki en yakınımıza, eşimize, dostumuza bu dini anlatmıyorsak, demek ki ümmet olarak da neyiz? Aynı gevşeklik üzerimizde söz konusu. Bugün bakın arkadaşlar, dünyanın dört bir yerine bakın. Hristiyanların dinleri, şu anki içinde bulundukları dinleri batıl olmasına rağmen, kitaplarını değiştirmiş olmalarına rağmen, dört bir yerden ne yapıyorlar? İnsanları Hristiyanlaştırmak için çaba sarf ediyorlar. Bugün Afrika'ya bakın, diğer ülkelere bakın. Ne var? Orada okullar açıyorlar. Ne bileyim, orada hastaneler yapıyorlar. İşte orada su yok, kuyu açıyorlar. Ve insanları bu şekliyle Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Onların dinleri batıl olmasına rağmen onlar bu batıl olan dinlerine insanları çağırmak için ne yapıyorlar? Elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Oysa ki yani onların uyguladığı bu uslup aslında Müslümanların uygulaması gereken uslup. Yani bugün değil mi, Afrika'da olsun diğer ülkelerde, yani bir Müslüman ülkelerin oraya daveti aslında götürmek için birçok neleri var? Nedenleri var. Bugün Endonezya'ya bakın. Endonezya'ya İslam'ın ulaşması kimler sayesinde olmuş? Yemenli tüccarlar zamanında. Yani tüccarlar oraya gidip ticaret yaptıklarında insanlara ne yapıyorlar? Aynı zamanda yapmış oldukları ticaretleri de İslam dini de onlara aşılamış oluyorlar. Yani baktığın zaman Endonezya'ya İslam'ın gidişi Yemenli tüccarların sayesinde olmuş. Ve yine dönüp baktığımız zaman aynı şekilde kendini İslam'a nispet eden başka bir batıl bir fırka olan Rafiziler dediğimiz Şiiler de günümüze dönüp baktığımız zaman batılda olmalarına rağmen insanları ne yapıyorlar? Kendi o batıllarına, dalaletlerine çağırdıklarını görüyoruz. Yani bugün onların Kum denilen ilinde, yani kendilerinin ilmi yaydıkları o beldede her sene dünyanın dört bir yanından öğrenciler kabul ediyorlar. Hatta en son duyduğumuz kadarıyla Endonezya'dan her sene 3000 tane öğrenci alıyorlar. 3000 tane öğrenci. Ve bu öğrenciler orada okuyor, yetişiyor. Daha sonradan ülkelerine insanları Şii yapmak için, Rafizi yapmak için ne yapıyorlar? O donanımlarıyla dönmeye çalışıyor. Düşünün, bir kişi, 10 kişi, 100 kişi, 300 kişi, 3000 kişi bir yere geliyor. Batıl olan bir fikri alıyor. Sonra bu 3000 kişi ne yapıyor? O 250 milyonluk nüfusa sahip olan o ülkeye, Sünni olan o ülkeye gidip davet etmeye başlıyorlar. İnsanlar fakir, insanlar aç. Kimisini parayla kandırıyorlar. Kimisini kadınla kandırıyorlar. Kimisini başka şüphelerle kandırarak insanları içinde bulundukları o İslam dininden, güzel olan o İslam dininden ne yapıyorlar? Kendi bidatlarına, kendi sapıklıklarına, kendi dalaletlerine çağırdıklarını görüyoruz. O yüzden diyoruz ki İslam dini yayılması gereken, davet edilmesi gereken tek hak dindir. Bunda da Müslümanların gevşek davranmayıp ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerekir. Bunda da ne dedik? Öncelikle ne yapacağız? Kendi nefsimizden, sonra etrafımızdan, sonra konu komşu, diğer insanlardan başlayarak ümmet olarak bu davete ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sahip çıkmamız gerekiyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bellegu anni velev ayet. Benden bir ayet dahi olsa ne yapın? Ulaştırın. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübalağa sigasını kullanmış. Yani benden bir ayet dahi öğrendiyseniz, eğer buna hakimseniz ne yapın? Bunu alın. Yani öğrenmiş olduğunuz bu ilmi diğer insanlara aktarın. Yani herkes ne yapacak? Davetin bir tarafından tutacak. Sen örnek veriyorum, Fatiha suresinin tefsirini iyi anlamışsındır. Bu anladığın tefsiri ne yapacaksın? Diğer insanlara anlatacaksın. Başka birisinin ilmi senden daha geniştir. O bildiği hususlarda çağıracak. Diğeri başka bir hususta. Kimisi ilmi olmayacak. Geçen misafir olarak gelen hocamız açıkladı değil mi? Kimisi kitap dağıtacak, kimi kitap yazacak, kimi kitap bastıracak. Herkes davete bir yerden ne yapmak zorunda? Tutmak zorunda. Ama davet yapan insanın da ne olması gerekiyor? Yine İslami bazı fırkalar, bazı cemaatler gibi buraya geldin. 3 günlüğüne, 5 günlüğüne, 7 günlüğüne, 40 günlüğüne sefere de çıkıyorsan, insanları davet ediyorsan ne yapmak zorundasın? İlim sahibi olmak zorundasın. Davetçinin de böyle bir özelliği var. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden bir ayet dahi olsa bunu insanlara ulaştırın derken, yani her önüne gelen yarım yamalak bir şeyler bilen de insanı davete ne yapmamış? Teşvik etmemiş. Yani sen hakkı ile bir şeyi biliyor isen o zaman onu insanlara aktar. Ama yarım yamalak bir şeyler duymuşsun, bu adamın davete vereceği zarar aslında murad ettiği faydadan nedir? Daha büyüktür. Yani bir insan belki hayır yapmak istiyor ama içinde bulunduğu cehaleti, yani o yapmış olduğu hayırdan daha büyük şerlere ne yapabilir? Sebebiyete yol açabilir. Ve yine bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davete nereden başlamamız gerekliliğiyle ilgili bize ipuçlu verdiğini görüyoruz. Hatta apaçık bir şekilde öncelikle tevhidin bahsedilmesi gerektiği, eğer insanlar bunu kabul ederse, kalplerine yerleşirse sonra namaza, sonra zekata, değil mi? Sırayla önemlilik derecesine göre insanları davet ettiğimiz şeye ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekliliği bu hadis-i şerifte bize aktarılmış. Peki burada aklımıza şöyle bir soru geliyor. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayete bakıyoruz. Önce neye çağırdı? La ilahe illallah'a çağırdı. Sonra neye çağırdı? Namaza çağırdı. Sonra neye çağırdı? Zekata çağırdı. Biz dersin başında dedik ki oruç ve hac, birisi hicretin ikinci senesinde, birisi hicretin 9. senesinde farz kılındı. Yemen'e Muaz radıyallahu anhu ne zaman gönderildi? Hicretin 10. senesinde. Yani Yemen'e gönderildiğinde İslam'ın 5 şartı Müslümanlar üzerine farz kılınmış mıydı? Kılınmıştı. Hac 9'da farz kılındı en son. 5. değil mi? İslam'ın 5. şartı 9'unda. Muaz radıyallahu anh ne zaman gönderildi? 10'unda. Yani İslam'ın 5 şartı farz kılınmış mıydı? Kılınmıştı. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah'a çağırmasını söyledi. Namaza çağırmasını söyledi. Zekata çağırmasını emretti. Ama oruç ve haçtan bahsetmedi. Bunun nedeni ne olabilir? Ve aynı zamanda ne dedik biraz önce? Oruçta, haçta Müslümanlar üzerine ne yapılmıştı? Farz kılınmıştı. Hani o dönemde farz kılınmasalardı cevap neydi? Çok basitti. Muaz bin Cebel onlara bunu anlatmadı. Çünkü diyecektik ki oruç ve hac farz kılınmamıştı. Peki farz kılındığı halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir vali tayin ederken bu iki ibadeti davet etmeye neden ona bu nasihat etmedi? Neden bunları da insanlara veyahut da Ramazan geldiği zaman onlara oruç tutmalarını emret, işte hac vakti geldiği zaman da hac yapmalarını emret ibarelerini neden bu hadis-i şerifte kullanmadı? Hadi böyle fıkıh sahibi kimseler arıyoruz.
Bunlar olmazsa olmaz olanlardan.
Oruç değil mi?
Kendisine karşı savaş açılacağı şeylerden
bunlar. Oruç değil mi olmazsa olmazlardan? Yani o topluluğa gitseydi Muaz radıyallahu anh, Allah Azze ve Celle size Ramazan'da oruç tutmayı farz kıldı deseydi. Onlar la ilahe illallah kabul ettiler. Namazı kabul ettiler, zekatı kabul ettiler. Dediler ki biz orucun farziyetini kabul etmiyoruz. Ne olacaktı? Hala Müslüman olarak kalacaklar mıydı bunu inkar etselerdi hükmünü? Metinde diyor ki Ba'ase Muazen ilel Yemen fezekere el hadise ve fihi inna Allah kad iftarada aleyhim sadakaten fi emvalihim. Ma yuzker es savm ve lel hac. Limada? İlim ehli bunu da nasıl açıklıyor? Çok güzel bir üslupla açıklıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu Yemen'e gönderdiğinde aylardan Rabi'ul evveldi. Yani Ramazan'a 5 ay kalmıştı. Ramazan'a 5 ay kalmıştı. Hacca da ondan daha fazla. 7-8 aylık bir zaman dilimi vardı. Ramazan'ın yani oruç tutmalarını emretmesi için öncelikle bu adamların bir İslam'ı kabul etmiş olmaları gerekiyor. Sonra namazı anlatacak. Çünkü namaz insan Müslüman olduktan sonra günlük yapması gereken bir ibadet. Şimdi şu şüpheye de cevap vereceğiz. Zekat da senede bir kez verilmesi gerekiyor diyoruz. Oruç dedik ki belli bir ayda daha onun vaktine var. Onun yani bu iki şeyi, üç şeyi kabul ettiklerinde orucu da ne yapacaktı dedik? Onları aktaracaktı. Hac da aynı şekilde. Peki o zaman neden zekatı anlattı? Değil. Çünkü zekatın farziyeti ne zaman başlıyor? Bir insan Müslüman olduktan sonra başlıyor. Yani bir insan Müslüman olduktan sonra zekat verecek kadar malı var ise hesaba ne yapması lazım onu? Katması lazım. Şöyle düşünün. Muaz radıyallahu anhu zekatı onlara anlatmadı. Aradan bir sene geçti. Adama dedi ki 40 tane koyunun var. Bir tanesini vereceksin bunu zekat olarak. Dedi ki nereden çıktı bu? Bir seneden beri bize kimse böyle bir şey söylemedi. Ama zekatın hükmü bir insan Müslüman olduktan sonra sorumluluğu hemen başladığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu dedi ki yani onlara zekatı bahset ki Müslüman olduktan sonra ne yapsınlar? Mallarına bir baksınlar. Zekat düşecek. Nisaba ulaşmış mı? Ondan bir sene sonra da ne yapacaksın onlardan? Zekatı alacaksın. Ama hac ve oruç böyle değil. Yani 5 ay önceden, 8 ay önceden Ramazan orucuyla alakalı veyahut da hac ile alakalı bir bilginin verilme zorunluluğu var mı?
Yok.
Ramazan ayı geldiği zaman ne yapacaksın? Allah Azze ve Celle size bu ay içinde oruç tutmanızı farz kıldı. 5 ay önceden bunu anlatmanın, 8 ay önceden, 8 ay sonra hac yapmanız üzerinize farz kılındı demenin bir manası yok. Ama zekat diyoruz, böyle değil. Zekatın oruçtan ve hactan ayırt edici neyi var? Bir özelliği var. Müslüman oldukları esnada artık zekat vermeleri üzerine vacip oluyor. Ve buna göre hesaplarını ne yapmaları gerekiyor? Yapmaları gerekiyor ki aradan bir sene geçtikten sonra neyi, ne kadar, neyden vereceklerini bilsinler diye ilim ehli oruç ve haccın neden zikredilmediğini bu rivayette bu şekilde açıkladığını görüyoruz. Ve yine bu hadis-i şerif bize şunu gösteriyor. Bir insanın bir günde, gündüzü ve gecesiyle birlikte bir günde 5 vakit namazın üzerine farz kılındığını gösteriyor. Buradan biz neyi çıkartıyoruz? hangi hükmü çıkartıyoruz? Diyoruz ki buradan, bu hadis-i şeriften vitirin vacip olmadığı hükmünü çıkartıyoruz. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size bir gün içinde gecesiyle gündüzüyle 5 vakit namazı ne yaptı? Farz kıldı. Bunun manası ne demek? Sizin üzerinize farz olan, vacip olan 6. bir namaz yok. Neden buraya vitir katıyoruz? Çünkü vitir günlük kılınan bir namaz. Ama biz bu hadisten mesela bir sebebe binaen farz kılınan şeyi hükmünü ortadan kaldıramayız. Çünkü o sebep hasıl olduğu zaman o şey vardır. Hasıl olmadığı zaman yoktur. Neden vitiri bu kapsamın içine aldık? Allah Resulü diyor ki bir gün ve gecede 5 vakit namazı size farz kıldı. Bu ne demek? Vitir de günlük kılınan bir namaz mı? Evet, vitir de günlük kılınan bir namaz. O zaman vitirin hükmü ne değil? Farz değil, vacip değil hükmünü. Yani veyahut da delillerinden diyelim, vitirin farz olmadığının, vacip olmadığının delillerinden bir tanesini de aslında hiç alakası gözükmüyor gibi olsa da bu hadis-i şeriften ilim ehli ne yapmış? Bu faydayı çıkarttığını görüyoruz. Yine zekatın apaçık farz olduğunu bize aktaran bir hadis-i şerif. Bunu da söylemiştik. Ennallaha iftarada aleyhim. Allah Azze ve Celle onlara farz kıldı diyor. Açık bir ibareyle zekatın farz olduğunu bize aktaran bir hadis-i şerif. Ve yine rivayette diyor ki ennallaha iftarada aleyhim sadakaten fi emvalihim. Onların malları üzerine Allah Azze ve Celle zekatı farz kıldı. Dikkat edin, burada diyor ki rivayette fi emvalihim. Onların malları üzerine. Demek ki zekat kişiler üzerine değil, mallar üzerine farz kılınmış bir ibadettir. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Bir insanın, düşünün, 20 bin lira parası var. 20 bin lira da borcu var. Bu adama zekat düşüyor mu? Bu adama zekat düşüyor mu? Neden? Borçlu. Diyoruz ki borcu neyle alakalı? Kendi zimmetiyle alakalı. Borcu parasıyla alakalı olan bir şey değil. Yani neyi söylemek istiyoruz? Şunu söylemek istiyoruz. Elinde 20 bin lira para var. Allah Azze ve Celle bu 20 bin liralık paraya şeye döndüğümüz zaman, zekat şartlarına döndüğümüz zaman bu para nisap miktarına ulaşmış. Üzerine zekat verilmesi gereken bir para mı?
Evet.
Gereken bir para. Neyle alakalı bu? Malla alakalı. Diyoruz ki borç neyle alakalı? Elindeki malla alakalı değil. Ne gibi? 20 bin lira param vardı, çaldırdım. 20 bin lira borcum vardı. Parayla alakalı olsaydı şöyle diyecektim. O zaman borcum da üstümden düştü. Düşüyor mu? Düşmüyor. Hala benim zimmetimde o borç. Çünkü benim paramla alakası olan bir şey, ilişkisi olan bir şey değil. Yani param varsa borcum var. Param yoksa borcum yok diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Allah Azze ve Celle burada malların üzerine zekatı farz kıldı ise ve senin bu malın borcun ne olursa olsun nisap miktarına ulaştı ise bu paranın ne yapacaksın? Zekatını vereceksin. Çünkü dediğimiz gibi zekat ne ile alakalı? Elindeki malınla alakalı. Borcun ise senin zimmetinde olan, eline geçtiğin zaman ödemen gereken bir şey. Ama şöyle bir şey düşünün. Adamın 20 bin lira borcu vardı. 20 bin lira elinde parası var. Zekat vermesine de bir ay kaldı. Bir ay sonra o paraya zekat düşecek ya. 20 bin lira eline geçti. Borcunu ödedi. Bir zekatlık durum var mı ortada? Yok. Borcunu verdin. Artık zaten para senin olmaktan çıktı. Ama hem borcun var. Hani ödeyeceksin onu. Meblağı daha yükseltelim. 50 bin lira borcun var. Zaten elinde bulunan 20 bin lira ne yapmıyor borcunu? Kapamıyor. Ve de sen bunu bir anda ödemeyi de ne yapmıyorsun? Düşünmüyorsun. Bu paranın üzerinden bir sene geçtiyse bu paranın zekatını ne yapacaksın? Fakirlerin bu hakkını vereceksin. Şöyle bir hesap yapmayacaksın. Bu parayı zaten ben vermiyorum ama borcum da elimdeki paradan yüksek. O zaman hiçbir şekilde bana zekat düşmüyor diyemezsin. Ne yapacaksın? Bu elindeki para nisap miktarına ulaşıp üzerinden bir havl geçtiyse, bir sene geçtiyse o elindeki paraya zekat düştüğünü bize açıklayan bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Ve yine zekatın ayet-i kerimede sayılan 8 sınıf zümreden herhangi bir tanesine taksis edilebileceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Buradan neyi kastediyoruz Haluk? Diyoruz ki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki innemas sadakatu lil fukara, vel mesakin vel amilin aleyha. 8 tane zümre sayıyor. Diyor ki zekat fakirler için, yoksullar için, zekat memurları için, yolcular için, özgürlüğüne kavuşturulmak isteyen köleler için, borçlular için ne yapılıyor? 8 tane sınıf sayılıyor. Diyoruz ki bu faydada bu 8 sınıf, 8 zümre insandan zekatını bir tanesine verebilmenin caiz olduğunu gösterir. Yoksa ayet-i kerime bize şunu söylemiyor. 8 sınıf, 8 zümre insan var. Malın ne kadar? Zekatı 500 lira mı? Bu 500 lirayı muhakkak bu 8 kişiye, 8 sınıfa ne yapmak zorundasın? Ayrı ayrı dağıtmak zorundasın demiyor. Ben bunların arasından bir tanesini buldum, bunu hak eden. Bütün malımı ona verdim. Caiz mi? Diyoruz ki caiz. 8 arasında pay etmek benim üzerime farz, vacip değil. Bu faydayı çıkartıyoruz. Nereden çıkartıyoruz? Rivayette nereden çıkartıyoruz bunu? Çünkü onların zenginlerinden alıp fakirlerine ver diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onların zenginlerinden alıp fakirlerine, yoksullarına, zekat memurlarına, kölelikten kurtulmak isteyenlerine bu 8 sınıfı ne yapmıyor? Saymıyor. Onlardan sadece bir sınıfa verilmesini emrediyor. Demek ki zekat bu 8 sınıftan bir kimseye, yani bunu hak eden bir zümreye de ne yapılabilir? Verilebilir. Eğer insan bu malı çoksa, 8'i arasında da bulup pay edebiliyorsa, bunda biz zaten diyoruz ki bunda bir beis yok. Ama 8'ine o malı bölmek vaciptir, farzdır demiyoruz. Aralarından birisinin seçiliyor olması yeterli olduğunu söylüyoruz. İkinci hadis-i şerifimiz uzun bir hadis-i şerif. O hadis-i şerifte Enes radıyallahu anhu, Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan bir kıssayı ile alakalı, zekat ile alakalı. Onu Bahreyn denilen, o dönemde Suudi Arabistan'ın şu anda sınırları içerisinde kalan Ahsa denilen bir bölge var. Yani şu anda günümüzde Bahreyn olarak bilinen o devlet değil. Şu anki Suudi Arabistan sınırlarında Ahsa denilen bir şehri var. O tarafa Ebu Bekir radıyallahu anh Enes bin Mali'yi zekat memuru olarak oraya görevlendirdiğinde ona eline teslim etmiş olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmeden önce Allah Azze ve Celle tarafından Müslümanların üzerine zekat malları ile alakalı farz kılındığı bir mektup bırakıyor. Üzerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatmi bulunan ve Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra hilafete geçince bu risaleyi, bu mektubu kime veriyor? Enes radıyallahu anhu'ya veriyor ki ne yapsın? Gönderdiği o Bahreyn dediğimiz bugünkü Suudi Arabistan topraklarında kalan Ahsa şehrine gönderdiğinde oradaki insanlardan bu zekat mallarını toplaması için zekatın tafsilatlı bir şekilde anlatıldığı bir hadis-i şerif. Neden bu risaleyi Enes radıyallahu anhu'ya veriyor? Çünkü oradaki insanlar develeri, koyunları olan, yani hayvanlarla geçimlerini sağlayan insanlar. O yüzden o insanlar da Müslüman oldukları için neye ihtiyaçları var? Yani zekat mallarının neden çıkaracaklarına dair bundan bahseden bir hadis-i şerif. Uzun bir hadis-i şerif. Öncelikle metnini okuyalım. Diyor ki an Enes'in enne Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anhu ketebe lehu hâzihi faridatus sadakatilleti faradaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel muslimin velleti emarallahu biha Resulahu في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم وفي كل خمس شاة وإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين وفيها بنت مخاض أنثى وإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة أو 40 شاة شاتاً واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة فليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. Diyoruz ki Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Biraz önce söyledik, uzun bir hadis-i şerif. Diyor ki Ebu Bekir Sıddık ona şöyle yazmıştı. Yani ona gönderdiği mektup, biraz önce de aktardığımız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde mührü olan mektupta şunlar yazılıydı. Bu mektup zekatla ilgilidir. Bu Allah'ın Resulüne emrettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara farz kıldığı zekattır. 24 deve ve daha azı için farz olan zekat her 5 devede bir koyundur. Biraz sonra ibareleri ne yapacağız? İrdeleyeceğiz. Şu anda metini okuduğum için üzerlerinde durmuyorum. 25'ten 35'e kadar dişi bir bintu mahat, eğer yoksa erkek İbn-i Lebun deve ne yapılır? Zekat olarak verilir. 45'e kadar dişi bir binti Lebun, 46'dan 60'a kadar hekka, 61'den 75'e kadar ceza'a, 76'dan 90'a kadar 2 binti Lebun, 91'den 120'ye kadar hekkatan 2 hekka, deve sayısı 120'den çok olursa her 40 için binti Lebun, her 50 için de bir hekka ne yapılır? Zekat olarak verilir. Sadece 4 devesi varsa bir insanın zekat gerekmez. Ancak deve sahibi kendi isteğiyle bir şeyler vermek isterse bunda da ne yoktur? Bir beis yoktur. Diyor senin yaylada güdülen koyunun zekatında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devenin zekatından sonra neye geçiyor? Koyunun zekatında geçiyor. Bu koyunun zekatının özelliği ne? Yaylada otlayan, beslenen hayvana ne oluyor? Zekat düşüyor. Bununla alakalı da tafsilatı yapacağız. Diyor ki eğer yaylada güdülen koyunun varsa 40 koyundan 120'ye kadar bir koyun neyi var? Zekatı var. Yani 40'a kadar koyunda zekat yok. 40'tan 120'ye kadar kaç koyun vereceksin? Bir koyun. Diyor ki 120'den 200'e kadar 2 koyun. 200'den 300'e kadar 3 koyun. 300'den sonra çok olursa, yani 300'den sonraki sayılarda koyun olan kimse için her 100 için bir koyun. Kişinin koyunları 40'tan bir az olursa, yani 40'ın altında 39 dahi olsa, diyor ki o kimseye zekat düşmez, zekat gerekmez. Ancak sahibi kendi isteğiyle verirse bu bundan müstesnadır. Zekat artar ya da eksilir korkusuyla bir arada bulunan zekat malları dağıtılmaz. Burası da önemli. Buraya da yeri geldiği zaman ne yapacağız? Tafsilatlı bir şekilde açıklayacağız. Örnekler vereceğiz. Ayrı ayrı bulunurlarsa da birleştirilmez. Bu da yine insanların uyguladığı zekat vermemek için veyahut da daha az zekat vermek için uygulanan hilelerden bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin metninde de ne yapıyor? Bu şeylerden insanları uyardığını görüyoruz. Diyor ki iki ortağın olan sürülerde ise ikisi arasında adaletle ve eşit olunur. Zekatta malın diyor ki dişleri dökülmüş olan yaşlısı, Yani zekat verilen malda yaşlı olan hayvan, ayıplısı yani bir özrü bulunan hayvan ve döl hayvanı zekat olarak verilmez diyor. Bunun da neden olduğunu biraz sonra açıklayacağız. Zekat memuru kabul ederse o başka. Eğer zekat memuru bunu almaya kabul ederse bunda neyleri var? Şartları var. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce deveden bahsetti, sonra koyundan bahsetti. Sonra üçüncü bir meseleye zekat gereken başka bir hususa geçiyor. O da gümüş. Bu hadiste bahsedilen şeyden bahsediyorum. Diyor ki 200 dirhemlik gümüşü olan kimse onda birinin dörtte birini zekat olarak verir. Ne demek? Onda birinin dörtte biri. Onda bir ne demek? Bir şeyin onda biri. Yani onda bir diyoruz. Sonra bu birin de dörtte biri. Yani bunu söylediğimiz zaman bu neye tekabül ediyor? Kırkta bire tekabül ediyor. Onda birin dörtte biri yani kırkta bir. Kırk tane varsa bir tane. Yüzde iki buçuk. Kırkta bir diyoruz ona. Miktarı zekat vaciptir. Gümüş miktarı 190 dirhem ise 200 dirhemden az olursa zekat yoktur. Yani burada alt sınır 200. Buna en yakın onluk sayı 190 olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor burada? 190'a zekat düşmediğini bahsediyor. Sahibi verirse diyor, diğer üçün ikisinde söylediği gibi, bu yani 190 gram gümüşü olan bir insan kendisi tasadduk etme amacıyla veriyor ise ondan bu alınır ama üzerine farz değildir. Kimin deve sayısı, yine burada deve ile alakalı bir hususa döndü. Kimin deve sayısı zekat olarak ceza'a vermeyi gerektiriyor ise, bunlar hep devenin yaşlarına göre isimlendirildikleri türleri. Biraz sonra onlardan bahsedeceğiz. Kimin deve sayısına göre ceza'a denilen türü zekat olarak vermesi gerekiyor ise, fakat sürüsünde o ceza'a denilen türdeki bir hayvan yok da, onun bir alt yaşı bulunan hekka dediğimiz yaş var ise, diyor ki zekat memuru ondan bu hekka denilen yaşı bir, yani vermesi vacip olan şeyin altındakini alır. Bunun üzerine diyor ki ondan 20 dirhem veyahut da 2 koyun daha ne yapar? Onun üzerine o eksiği tamamlamak için alır. Veyahut da diyor ki tam tersi. Adamın zekat vermesi için eğer hekka gerekiyorsa ve bu deve cinsi yoksa elinde, bu yaşa sahip devesi yoksa ve bunun yerine onun bir üst yaşı daha büyük olan var ise, bu sefer diyor ki zekat memuru ne yapar? Ondan o deveyi alır. Normalde ne yapması lazım? Daha düşük seviyede bir şey zekat vermesi lazım. Onun yerine de ona ne yapar diyor? Ya 2 koyun verir veyahut da 20 dirhem para vereceğini söylüyor. Bu rivayette bize nerede aktarılıyor dedik? Buhari'de, Sahih Buhari'de bize aktarılan bir rivayet. Biraz önce dediğimiz gibi kısaca oraya değinelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce zekatın tafsilatını belirleyen bu mektup elinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mühürü bulunan bu mektubu alıyor ve Enes radıyallahu anhu'ya ne yapıyor? Gönderiyor ki oradaki insanlara bu tafsilatlı bir şekilde aktarılan risale ile mektubla ne yapsın? Zekat hususunda onlara hükmetsin diyerek ona bu şeyi gönderdiğini söyledik. Ve yine dedik ki o taraftaki insanlar develeri, koyunları, hayvancılıkla uğraşan insanlar olduğu için ne yapılmış? Onlara gönderilmiş olan bir risale. Ve yine burada üzerine dikkat çekilmesi gereken bir şey. Zekat hüküm olarak Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış bir ibadet. Ve buradan neyi anlıyoruz? Sünnetin önemini anlıyoruz. Yani zekatın tafsilatı ile alakalı, hani bazı insanlar var ya günümüzde, diyorlar yani Kur'an bize yeter. Sadece Kur'an bize yeter diyenlere var ya, işte burada ne var bu hadis-i şerifte? Reddiye var. Tamam, Allah Azze ve Celle bize zekatı emretti. Benim 35 koyunum var, öbürküne diyor ki benim 40 koyunum var. Bana ne zekat düşüyor? Öbürküne soruyoruz, öbürküne diyor ki bana ne zekat dönüyor? Kur'an'a dönüp baktığımız zaman ne buluyoruz bu konuyla alakalı? Zekatın farz olduğunu buluyor muyuz? Buluyoruz. Peki miktarıyla alakalı, tafsilatıyla alakalı? Yok. Bir adam var, bir evi var, onu satıyor, ticaret amaçlı kullanıyor. Buna zekat düşüyor mu?
Düşüyor.
Bir adam da var, evini içinde oturmak için kullanıyor. Buna zekat düşüyor mu? Düşmüyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı bir şeyimiz var mı? Bunların hepsini nereden öğreniyoruz? Sünnetten öğreniyoruz. Ve yine Dönüp baktığımız zaman diyor ki hâzihi farîdetus sadakati. Bu zekatın farz kılınmış halidir. Elleti faradaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin farz kıldığı diyor. Normalde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun farziyetini nerede kılıyor? Sünnetinde kılıyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ile farz kılınan, yani neyi farz kılınmış? Tafsilatı. Bize farz kılınan bir ibadet. Aslı, Kur'an-ı Kerim'de bulunan, farziyetinin aslı, Kur'an-ı Kerim'de bulunan bir ibadet. Ama tafsilatı bize ne ile farz kılınmış? Kimin aracılığıyla farz kılınmış? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin aracılığı ile tafsilatı bize farz kılınmış bir ibadet olduğunu görüyoruz. Diyor ki rivayette fi kulli arba'in ve işrine minel ibili fema dunehel ganem fi kulli hamsin şatun. Eğer diyor ki bir insanın 25 tane devesi var, 24 tane devesi var ise bu 24'e kadar devesi bulunan insana deve cinsinden bir zekat düşmüyor. 24 tane devesi olan kimse için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her 5 devede bir koyun zekatı var. Bir adamın 5 devesi varsa ne, zekat olarak ne verecek? Bir koyun. 10 devesi varsa? 15, 20, 24, 4. Yani 20 ile 24 arasında ne yok? Bir fark yok. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer deve sayısı 25 ise o zaman diyor ki rivayete dönüp baktığımız zaman diyor ki ve kulli hamsin fe iza balagat hamsan ve işrine ila hamsin ve selafin deve sayısı 25 ile 35 arasında ise fe fiha bintu mahad olarak isimlendirilen deveyi ne yapması gerekiyor? Zekat olarak vermesi gerekiyor. Hangi sayılarda? 25 ile 35 arasında devesi olan kimse. Bintu mahad tarifini yaparken alimler diyorlar ki bir yaşını tamamlamış, ikinci yaşına girmiş deve. Bir yaşını tamamlamış, ikinci yaşına girmiş olan deve. Bu isimle isimlendirilmesinin sebebiyle alakalı. Diyor ki annesi o deveyi doğurduktan sonra yeniden hamile kaldığı için ona bintu mahad deniliyor. Mahad hamile, yani hamilenin yavrusu. Annesi onu doğurmuş, akabinde hamile kalmış. Bu deve yavrusu ne olarak isimlendiriliyor? Bintu mahab. Bu devenin özelliği ne? Aynı zamanda dişi olan bir deve. Bir yaşını tamamlayıp iki yaşına girdi ise deve, dişi deve. Diyoruz ki 25 ile 35 arasında devesi olan kimse ne yapacak? Bir tane bintu mahab yaşına ulaşmış deveyi zekat olarak verecek. Diyor ki fe in lem tekun febni lebun zeker. Eğer bintu mahab yok ise develerin arasında. Diyor ki o zaman İbnül Ebun, erkek olan İbnül Ebun denilen, yani süt emen, ne yapacak? Deveyi zekat olarak verecek. Diyor ki, o İbnül Ebun'un da tarifini yaparken İlim Ehli diyor ki, 2 seneyi doldurup 3 yaşına girmiş deve. Bintu Mahat ne? 1'i doldurmuş, 2'ye girmiş. İbnül Ebun, erkek bir deve, 2'yi bitirmiş, 3 yaşına girmiş bir deve. Diyor ki, eğer develerin sayısı 36'dan 45'e ulaştı ise, 36 ile 45 arası ise, diyor ki bint lebun. Yani dişi bir, 2 yaşını bitirip 3 yaşına girmiş, ne yapacak? Deve zekat olarak verecek. Eğer kaç ise dedik, 36 ile 45 arasında. Buraya dönüp baktığımız zaman, normalde develerde dişi olanın erkek olana daha üstün olduğunu görüyoruz. İnsandaki gibi değil. Yani devenin dişisi, erkeğine göre ne? Daha pahalı ve daha makbul. Ama insanlarda diyoruz ki eftal olan, faziletli olan ne? Erkek. Evet. Diyor ki eğer deve sayısı 46'dan 60'a kadar ise o zaman hekka denilen deve zekat olarak veriliyor. Dedik ki hekka devenin bu isimle isimlendirilmesinin sebebiyle alakalı. Artık deve binilecek duruma gelmiş. Bundan önceki saydıklarımız, biri tamamlayıp 2'yi giren, 2'yi tamamlayıp 3'e giren, üzerine binilip sefer edilecek bir deve değil. Hekka dediğimiz binilecek yaşa duruma gelmiş, o da 3 yaşını bitirmiş, 4. yaşına girmiş deve. Ve aynı zamanda başka bir özelliği bu devenin, artık hamile kalmaya da elverişli bir yaşa gelmiş olan deve. 46 ile 60 arasında bu vasıflara hikka dediğimiz, yani 3 yaşını bitirip 4'ü, 4 yaşına giren, üzerine binilip sefer edilebilecek yaşa gelen ve aynı zamanda hamile kalma özelliğine, yaşına gelmiş olan dişi bir deve zekat olarak verileceği bahsediliyor. 61 ile 75 arasına ulaştığı zaman diyor ki ceza'a. Bu devede ne? 4 yaşını bitirmiş, 5 yaşına girmiş. Dişi deve ne buluyor? 61 ile 75 deve arasında ne buluyor? Zekat olarak veriliyor. Eğer 76-90 arasında diyor ki 2000 tilebun. 76 ve 90 arasındaki devesi olan kimse deve olarak kaç tane deve zekat veriyor? 2 deve veriyor. Özelliği ne? Bin tilebun. Yani 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşına girmiş, 2 tane deve zekat olarak veriyor. Eğer diyor ki develerin sayısı 120 olur ise, 120'ye kadar ne yok? Bir değişiklik yok. Yani 76-90 dedik ya, 91 ile 120 arasında, 91 ile 120 arasında 2 tane hekka veriyor. Yani biraz önce söylediğimiz o hamile kalma özelliğine sahip, 4 yaşını bitirip 5 yaşına girmiş ve aynı zamanda üzerine binilecek seviyeye gelmiş 2 tane hekka denilen 91 ile 120 arasında ne yapıyor? Veriyor. Diyor ki hadisin devamında, eğer اِذَا زَادَتْ عَلَى اِشْرِينِ وَمِيَ وَفِي كُلِّ اَرْبَع۪ينَ بِنْ تِلَبُونَ وَفِي كُلِّ خَمْسٍ حَقَّ. Burası biraz tafsilata gerek duyan birisi. Eğer 120'den sonra, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani 121'den başlayarak, diyor ki her 40'ta bin tilebun, her 50'de hekka olarak hesaplanıyor. Yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Bütünüyle hesaplıyoruz. Şimdi dedik ki bin tilebun her 40'ta. Değil mi? Yani bir adamın 130 tane devesi olduğunu düşünün. Her 40'ta bin tilebun bir tane. O zaman 130'u nasıl yapıyoruz? 40-40-50. 40-40-50. 40-40 ne yapıyor? 80, 50 daha. 130. O zaman ne diyoruz? 2 tane bin tilebun verecek, bir tane hekka verecek. Neye göre yapıyoruz bunu? 120'den sonra. Yani bir adamın işte 60 tane varsa, 80 tane varsa 2 tane bin tilebun demiyoruz 40-40. 120'den sonraki hesapta böyle yapıyoruz. Mesela 140 tane devesi varsa ne diyoruz? 140 tane devesi varsa... Hadi bakalım şimdi böyle.
2 tane hekka, 2.50 bir 40.
2.50 bir 40. 2.50 bir 40. Diyoruz ki hayır. Evet, 2.50. Yani 2 hekka, 50-50, 100. Bir de 40. Ne var? 1000 tilebun. O zaman diyoruz ki 140 tane devesi olan da devesini ne yapıyor? 120'den sonra sayı çoğaldığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya kadar özel bir tafsilat yapıyor. 120'den sonra her 40 için bin tilebun, her 50 için de ne yapıyor? Hekka dediğimiz deve yaşına, o yaşlara sahip olan devenin zekat verilmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Diyor ki: "Femen lem yekun ma'ahu illa arba'atun min el-ibli fe leysa fiha sadaka illa en yasha'a rabbuha." Eğer deve sayısı 5'ten az ise, 4, 3, 2, 1 gibi, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar nisap miktarına ulaşmadığı için, çünkü devede nisap miktarı kaçtan başlıyor dedik? Deve cinsi olarak. 5'ten. Deve cinsi olarak 25'ten başlıyor. Koyun cinsi olarak, yani verilecek, 5'ten başlıyor. Demek ki 4, 3, 2, 1 devesi olan ne yapmıyor? Zekat vermiyor. Ancak sahibi bir şeyler vermek isterse, adamın 4 devesi var, zekat memuru gelmiş, normalde düşmüyor ama diyor ki al bir deveyi benden, bunu sadaka olarak veriyorum. Zekat vermiyor. Zekat düşmüyor ama
verdiği sadaka oluyor.
Verdiği sadaka oluyor.
Başka malı varsa.
Ya ondan bahsetmiyoruz. Zekat düşmeyen bir malı var ama infak etmek istiyor. Devesine zekat düşmediği halde ne yapabilir? Ondan zekat memuruna bir şey verebilir. Diyor ki ve fi sadakatil ganem. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekatı bitirdikten sonra, devenin zekatını bitirdikten sonra neye geçti? Koyuna geçti. Burayı ne yapalım? Haftaya bırakalım. Çünkü bir saat olmuş. Vaktimiz uzadı. Çünkü bununla alakalı kısma gireceğiz. Sonra gümüş var. Onu da ne yapalım? Haftaya zikredelim. Bununla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.